Ayrım 19, sayfa 280. Başkanlık adayının genel merkezinde komite başkanı kadına kendimi ticaretle uğraşan ve başkan yardımcısını yürekten destekleyen biri olarak tanıttım. Kampanya için para yardımında bulunmak istediğimi ve verilecek yemeği sabırsızlıkla beklediğimi söyledim. Son yıllarda sık sık yurt dışında bulunduğum için bu işlerden biraz uzak kalmıştım. Birdenbire aklıma gelmiş gibi Veronica'nın kocasının adından söz ettim ve yemeğe tek başıma geleceğim için bana da masasında bir yer ayırmasını rica ettim. Toplumun sayılı kişilerinden ve benim gibi başkan adayının hayranlarından biri olduğum için kendisiyle tanışmaya can attığımı da ekledim. Kadın hemen Veronica'nın kocasının bürosuna telefon ederek başkan adayının cömert bir destekleyicisi olan yakın bir arkadaşı için masada yer olup olmadığını sordu. Kadına adamın benimle tanışmaktan memnun kalacağını ve masada bana bir yer ayrılacağını bildirdiler. Yemeğin verildiği gece smokinler ve uzun gece elbiseleri giymiş zengin erkek ve kadınlar başkan yardımcısına onur vermek üzere akın akın otele geliyorlardı. Her taraf güvenlik görevlileriyle doluydu. Balo salonuna girmeden önce iki kez adım ve bilet numaram konuk listesiyle karşılaştırılarak kontrol edildi. Salona girdiğimde yanıma gelen görevli beni masama kadar götürdü. Veronica ve kocası henüz gelmemişlerdi. Masada oturanlara kendimi tanıtarak üç boş koltuktan birine yerleştim. Projektörler kalabalık arasından geçip masalarına giden hükümet yetkililerini aydınlatıyordu. Az sonra Veronica'yı gördüm. Saçları çıplak omuzlarına dökülüyordu. Yanında yürüyen kocasını ancak dikkatli bakınca görebildim. Masaya geldikleri sırada başkan yardımcısı da salona girdi. Konuklar ayağa kalkıp coşkunlukla alkışlamaya başladılar. Veronica ile kocası da arkaları masaya dönük ayakta duruyor ve alkışlıyorlardı. Veronica'nın kocasının omzuna dokunup komite başkanı hanımın kendisine söz ettiği kişi olduğumu söyledim. Çok kibar bir tavırla beni selamladıktan sonra Veronica'ya seslendi. Veronica dönüp gülerek elini uzatırken beni görünce beti benzattı. Masalarında bana yer verdikleri için kendisine teşekkür ettiğimde zorla gülümsedi. Söylevler arasında kulağına eğilip bir sonraki gün bana gelmesini fısıldadım. Şarabını yudumlayarak karşılık vermedi. Kocasının öldürülmesiyle ilgili bir plandan söz ettiği bir mektubu geçenlerde ele geçirdiğimi söyledim. Adam esrarengiz bir şekilde ölürse mektubuyla birlikte geçmişiyle ilgili ayrıntılı bilgiyi polise verecektim. Kendisini cinayetle suçlayacaklardı kuşkusuz. Şarap kadehiyle oynayarak en iyi avukatları tutabileceğini fısıldadı. Ayrıntılı sayılan kanıtlarla belki suçlu olduğu ortaya konabilirdi ama hiçbir zaman hüküm giymezdi. Ayrıca basın ve yayın organları harekete geçip dünyanın dikkatini üstüne çekerek mahkemeyi etkileyebilirdi. Dava başlayacağı yazarlık hayatı için değer biçilmez bir reklam olurdu. Çok iyi bir isim yaptığını, mahkemeye çıkarılmakla durumunun daha da güçleneceğini ileri sürdü. Suçsuzluğu kanıtlanınca istediği her şeyi yapma özgürlüğüne kavuşacaktı. Garsonlar tatlı ve kahve servisi yaparken söylevlere ara verilince masada herkes konuşmaya başladı. Gözler yeniden kürsüye çevrildiğinde Veronica niyetinin kocasını öldürmek değil, adam yakında malların yönetimini kendisine bırakınca ondan ayrılmak olduğunu söyledi. Daha önceki boşanmalarında yaptığı yanlışları bu kez tekrarlamayacaktı. Bu kez en iyi avukatları tutacaktı ve milyonlar tutarında nafaka alacağından kuşkusu yoktu. Daha şimdiden dedikodu yazarlarının karşı partiden başkan adayı olma şansı çok büyük, güçlü bir senatörle arasındaki romantik bir bağdan söz ettiklerini anlattı. Daha sonra Veronica ve kocasının başkan yardımcısıyla bazı senatörler ve zengin taraftarlarla konuşup gülüşmelerini seyrettim. Flaşlar yanıp sönerken Veronica sanki resimlerin çekildiğinin farkında değilmiş gibi görünüyordu. Ama devamlı poz verdiğini ben biliyordum. Kocasıyla masaya döndüklerinde ikisine de iyi geceler diledim. Kocası yakında tekrar görüşeceğimizi umduğunu söyledi. Teşekkür ettim fakat kentten birkaç gün sonra ayrılmak zorunda olduğumu belirttim. Sağlığım nedeniyle uzun vadeli planlar yapamıyordum. Veronica soğuk bir tavırla gülümsedi. Birkaç gün sonra büyük bir havacılık şirketinin kuruluşunun 50. yılını kutlamak üzere kapılarını halka açacağını gazetede okudum. Kutlama töreninde şirketin eski uçak koleksiyonu sergilenecek ve en yeni askeri jet uçakları da tanıtılacaktı. Şirket hakkında daha fazla bilgi edinmek için halkla ilişkiler bölümüne telefon ederek şirketin aylık dergisinin son sayılarının adresime gönderilmesini istedim. Dergilerin birinde şirketin deney pilotları ile alınmış, geçmişleri, aileleri hakkında bilgi verilerek her biriyle yapılan kısa görüşmeler yayınlanmıştı. Pilotlar 35-40 yaşlarında son savaşta çarpışmış adamlardı. İçlerinde 45 yaşlarında biri dikkatimi çekti. Kendisiyle yapılan görüşmelerde şirketin pilotların emekliye ayrılma yaşını uzatışına çok sevindiğini söylerken kendi yaşındakilerin her deney uçuşunda duydukları yorgunluk ve gerilimden söz etmişti. Pilotu telefonla arayarak kendimi havacılık sanayiyle ilgili zengin bir iş adamı olarak tanıttım. Hakkında dergide yayınlanan yazıyı okuduğumu ve kendisiyle ilgili gelecekte iş olanakları bulabileceğimi söyledim. Şirketin deney alanına yakın bir lokantada birlikte öğle yemeği yememizi kabul etti. Lokantaya ondan önce gidip küçük arabasından çıkarken baktım ona. Kısa boylu, kıvrak yapılı bir adamdı. Karşı karşıya gelince kendimizi tanıttık. Havacılık sanayinin tanınmış pilotlarından birinin böylesine gösterişsiz bir araba kullanmasına şaşırdığımı söyledim. Güldü ve hava yollarında çalışan pilotlar gibi deney pilotlarının sendikalı olmadıklarını anlattı. Mesleği, araba yarışları gibi çok kişi için çekici olduğundan havacılık şirketlerine deney pilotluğu için yeterinden fazla sayıda kişi başvuruyormuş. Bu nedenle de aylığı bir ticari hava yolunda çalışan pilotunkinden çok daha azmış. 13 ile 19 yaşları arasındaki 4 çocuğuna bakmak için karısı da çalışmak zorundaymış. Şirketin yakında açacağı uçak sergisiyle ilgilendiğimi, önerimin de bununla ilgili olduğunu söyledim. Yeni uçaklardan herhangi birini halka gösterip gösteremeyeceğini sorduğumda çekinerek belki dedi. Genç bir hanım arkadaşımla birlikte bir sniper savaş uçağını görmeyi çok istediğimizde, uçağı bize gösterirse bu zahmetini karşılıksız bırakmayacağımı anlattım. Güldü ve yol gösterici olarak kendisine ihtiyacım olmayacağını söyledi. Şimdi Araplar düzinelerle bu uçaklardan alıyorlarmış ve birkaç sniper uçağını sergide halka gösterilecekmiş. Çocukların pilotlar ve uçaklardan çok hoşlandıklarını, soruları cevaplandırmak için uçuş kıyafetleri giymiş pilotların sergide bulunacaklarını ekledi. Yine de sizden bir ricam olacak dedim. Sergide siz pilot koltuğunda oturur, kız arkadaşım da sniper'ın önünde dururken radar açmanızı istiyorum. Neden? Radar açacaksınız diye tekrarladım. Yapamam bunu. Uçak yerdeyken radar çalıştırılırsa radyasyon tehlikesi vardır. Radar radyasyonu ona nasıl zarar verir biliyor musunuz? Evet. Öldürür kadını. Burası sizi ilgilendirmeyecek. Uçağın yerde olduğunu aklınızdan çıkaracaksınız sadece. Sonra da beni ve kızı gördüğünüzü unutursunuz. Ciddi bir sesle, dinleyin beni dedi. Radar öylesine güçlüdür ki patlayıcı bir maddeyi patlatabilir. Kız arkadaşım patlayıcı madde değil ki. Fakat vücuduna öldürücü dozda radyasyon işleyecek. Korkunç bir ölüme doğru ağır ağır sürüklenir. Birini öldürmek için bu çok gaddarca bir yol. Kabul etmediğin takdirde birini tutar, çığlıkları bastırmak için başını havluya sardırır ve havlu kanıyla ıslanana, kafatası, çenesi ve omurgası parçalanana kadar demir bir çubukla dövdürürüm onu. Böylesi daha mı insaflı olur? Diyerek durdum. Sana iyi para veririm diye ekledim. Bir elinde içki bardağını tutarak öne eğildi ve öteki elini buzlu camın girinti ve çıkıntıları üzerinde gezdirdi. Sonra birkaç yıldır jet savaş uçaklarının deney uçuşlarını yapıyorsun diye devam ettim. Bulduğun kusurlar hemen gideriliyor. Uçakta herhangi bir kusur bulunmasa bile sürekli olarak düzeltmeler yapıyor. Binlerce beceri sahibi kişi ve bilgisayar var emrinde. Para da önemli konu değil. Benden iyi bilirsin ki bir uçağın ömrü ortalama bir ampulün ömrünün yarısı kadar olduğu halde maliyeti 30 milyon dolar kadardır. Bıkıp usanmadan en iyisini yapmaya çalışan bir dünyada yaşamak şımartmış seni. Ama ben şımarık değilim. Ben öldürmek için denemiyorum uçakları diye karşılık verirken buzlu camla oynamaktan vazgeçti. Öyle mi? Dergide yayınlanan o görüşmede sniperlarla Güneydoğu Asya'da düşman topraklarını alçaktan bombalama akınlarına katıldığını anlatmıştın. Uçağın iki kez isabet almış ve her ikisinde de sen uçaktan atlamış, deniz kuvvetlerine ait helikopterler tarafından kurtarılmışsın. Bir süre konuşmadan içkilerimizi yudumladıktan sonra ben söze başladım. Uçtuğun o uçakların radarı aynı anda sayıları iki düzineden fazla birbirinden ayrı hedefleri bulabilir. Örneğin piyadeler, nehir üzerindeki tekneler, yollar, demir yolları, köprüler, havaalanları ve yapılar gibi. Bilgisayar bu hedeflere öncelik verir. Mantık ağacı dediğiniz öncelik sistemidir bu, öyle değil mi? Evet ama... Bırak da sözümü bitireyim. Bilgisayarın mantık ağacını önemsememeye de kulak asmak denir, değil mi? Evet. Savaşırken her zaman mantık ağacını dinledin. Hiçbir zaman kulak asmamazlık etmedin. Hedefleri hiçbir zaman kendi öncelik görüşüne göre saptamadın. Hayır efendim, hiçbir zaman. Hedefleri seçen, bombaları atan ve roketleri ateşleyen hep bilgisayardı. Ama yürekliliğe sıra gelince sen gösterildin. O mantık ağacı yüzünden bir sürü insan öldü. Bir sürü de pilot diyerek sözümü kesti. Olabilir. Çalıştığın şirketin yayınladığı derginin her sayısında hayatlarını kaybeden şirket görevlilerinin hakkında kısa yazılar var. Yakın zamanlarda iş kazalarında ölen bazı pilotların senden çok daha genç oldukları gözümden kaçmadı. Camda gezinen şu sinek bile senden uzun yaşayabilir. Şu halde benim kız arkadaşım da ölebilir. Fakat hiç tanımadığım birini hangi nedenle radyasyona maruz bırakabilirim? Hiç tanımadığım binlerce kişiyi makineli tüfekle taramak, bombalamak ve üstlerine yangın bombaları atarak yakmak için nedenler buldun ama. Senden istediğim tek şey radarı çalıştıran düğmeye basman. Radar ekranında bir köy yerine bu kez insan şeklinde tek bir hedef belirecek. Ekrandaki şekil tam olarak belirginleşmeden radarı kapatacaksın. Görevin de böylelikle sona ermiş olacak ve ben sana tüm savaş uçuşlarında aldığın ücret toplamı kadar para vereceğim. Mantık ağacı için iyi bir öneri değil mi? Buna kulak asmamazlık edebilir misin? Pilot kağıt peçetenin üstüne cebinden çıkardığı tükenmez kalemle bir takım hesaplar yapmaya başladı. Biraz sonra peçeteyi önüme sürerek, "Şurada yazılı miktar kadar ödeyecek misin gerçekten?" diye sordu. Rakama baktım ve "Ödeyeceğim" dedim. "Ayrıca bu iş senin için hiç tehlikeli olmayacak. Bu kız sürekli olarak özel jet uçaklarıyla uçar. Hepsinde radar bulunan bu uçaklardan biri radyasyonun kaynağı olarak kabul edilecektir. Hastalık kendini gösterince Sherlock Holmes bile kızın hastalığının senin ilgisi olduğunu ortaya çıkaramaz." Konuşmadan içkisini yudumlamaya devam etti. Sonra da cebinden arabasının anahtarını çıkarıp ayağa kalktı. "Serginin açıldığı gün sizi uçağımın yanında bekleyeceğim. Uçak genellikle 6 numaralı yan pistte durur. Rengi turuncu ve siyahtır, hemen göze çarpar." İyice yanıma sokularak, "Bana ödeyeceğin para umurumda değil" dedi. "Radarı çalıştıracak, akımı ben harekete geçireceğim. Sana da radarı çalıştıran düğmenin yerini göstereceğim ama o düğmeye ben basmayacağım. O kadın senin hedefin, benim değil." O lokantadan çıkıp arabasına binerek uzaklaşırken arkasından baktım. Veronica'yı arayarak son geçirdiğim bir krizden kıl payı kurtulduğumu, doktorlar sağlığımın gidişini beğenmedikleri için küçük bir dağ köyüne yerleşmeye karar verdiğimi bildirdim. Artık hayatından çıkacağıma göre kendisine veda etmek istiyordum. Acaba deniz kenarında bir yerde açılacak olan havacılık sergisine benimle gider miydi? Böylesine küçük bir isteği geri çevirirse, kentten gitmeden önce geçmişle ilgili bilgileri, üç serseri olanlar da dahil çektiğim bütün resimleri şantaj yapmakta çok usta bazı dostlarıma vereceğimi söyledim. Fakat son bir kez beni görmeyi kabul ederse resimlerin hepsini yakacağıma söz verdim. Veronica çağrımı kabul etti. Deney pilotunu arayarak bir sonraki sabah kız arkadaşına sergiye geleceğimi bildirdim. Kapıların açıldığı saatte orada bulunmamızı, serginin ilk kısmını gezmeden dostları kendi uçağına gelmemizi söyledi. Sabah Veronica arabasıyla gelip beni aldı. Sesten hızlı uçan özel bir jet uçağının çok ilgimi çektiğini, kalabalık uçağın yanına varmadan önce gidebilirsek belki daha yakından görmemize izin vereceklerini söyledim. Yol kalabalık olmadığı için sergi alanına gitmemiz bir saatten az sürdü. Serin pırıl pırıl bir gündü. Yürürken Veronica'nın saçları rüzgarla uçuşuyor, bej rengi ipek giysisi vücuduna yapışıyordu. Deney pilotu uçağının yanındaydı. Yanına vardığımızda beni hiç tanımıyormuş gibi kendini tanıttı. Kendisine uçak hakkında sorduğum birkaç soruya kısa karşılıklar verdi. Pilot mahallini görüp göremeyeceğimi de sordum. Ben ince ve dar merdivenlerden çıkıp pilot koltuğuna oturduğumda o en üst basamakta duruyordu. İçeriye uzanıp alet tablosu ve konsolu göstererek çeşitli düğmelerin görevlerini anlattı. Sıra radarınkine geldiğinde eli düğmenin üstünde dolaştı. Başımı sallayarak anladığımı gösterdim. Oldukça yıpranmış paralardan oluşan desteleri cebimden çıkararak birer birer kucağıma koydum. Her desteği parmaklarının ucuyla arayarak hızla gözden geçirdikten sonra fermuarlı ceplerine tıktı ve radar akım veren sistemi çalıştırdı. Elimde fotoğraf makinesiyle pilot mahallinden dışarı uzanarak Veronica'ya seslendim. Resmini çekebilmem için uçağın burnunun hemen ucunda durması gerekiyordu. Pervaneye takılma tehlikesi bulunmadığını söyleyerek şakalaştım. Veronica durması gereken yere gidip poz vermesini istediğim nokta üzerinde sabırsızlıkla bekledi. Birkaç resim çektikten sonra her iki eliyle saçlarını yukarı kaldırması için seslendim. Dediğimi yaptı ve resim de çekildi. Bundan sonra merceği değiştireceğimi söyledim. Başıyla bekleyeceğini belirtti. Arkama dayanıp düğmeye bastım. Öldürücü ışın birdenbire harekete geçti. Grimsi ekran aydınlandı ve ortalıkta parlak noktalar hızla yürüyen hücreler gibi bulanık bir şekilde dönüşmeye başladı. Veronica'ya baktım. Üzerinde beyaz uçuş yolları uzanan, sakin yeşil alanın arkasını vermiş dururken görünmeyen silahların vücudunu ve beynini bombaladığından habersizdi. Pilota döndüm. Yüzü kıpkırmızıydı. Sanki çok korkunç bir şey gösteriyormuş gibi gözlerini ekrandaki parlak noktalara dikmişti. Radarı durduran düğmeye bastım. Ekran karardı ve az sonra eski rengini aldı. Pilot mahallinden inerek pilota veda ettim. Karşılık vermedi ve kendisine teşekkür etmek için yanımıza gelen Veronica'ya baktı. Çevrelerini kalabalığın sardığı öteki uçakların önünden geçerek alan boyunca el ele yürüyüp sergiden ayrıldık. Dönerken Veronica yolda sağlığımla ilgilenip kentten ne zaman ayrılacağımı sordu. Sağlığım bozuktu ve yakında gidiyordum. Onu bir daha görmeme gerçeğine, ancak bana ait bir parçanın her zaman onunla birlikte olacağını bildiğim için katlanabilecektim. Uyuyamadığı gün ve gecelerde aramızdaki anlaşmayı ve bunun nasıl sona erdiğini anımsayacağını bilmek kadar beni mutlu kılan bir şey olmadığını söyledim. Büyük bir kentte bulunduğum zamanlar, çoğu kez gecenin üçünde ya da dördünde yürüyüşe çıkardım. Koskoca özel bir müzeyi tek başına gezen bir turist gibi hissederim kendimi. O saatte insan neslinin tükendiğini kolayca düşünebilirsiniz. Ara sıra hayat belirtileri gözünüze çarpar. Kaldırımda sendeleyerek yürüyen bir sarhoş, hızla giden bir taksi, karşıdan karşıya geçen bir çift. Bütün bunlar bana kent kalıntıları, henüz zamanının elinin değmediği terk edilmiş cam ve çelikten yapılmış yapılar üzerinde düşünecek, hayatta kalmış birkaç kişiden biri olduğum duygusunu verir. Güneş doğana kadar sokaklarda dolaştığım zamanlarda gittikçe artan gürültü ve hareket bana yalnız olmadığımı hatırlatır. Çevremi saran binlerce yapının sayısız duvarları ardından battaniyelerine sarılmış, düş gören gevşek vücutların gözlerini açıp ağrıyan kaslarını kasıp gerindiklerini, birbirlerini şöyle bir kucaklayarak günlük yaşantılarına başladıklarını bilirim. Az sonra dar kapıları doğru yönelecek ve kirli sokaklara döküleceklerdir. Bir sabah güneş kenti renklendirmeye başladığı sıralarda daha önce hiç gözüme çarpmamış bir yapının önünde durdum. Kentin en sevdiğim bir semtindeydi. Buradan bir kat kiralamaya karar verdim. Öğleye doğru bazı katların planlarını görmek istedim. Planlardan biri tam istediğim gibiydi. Pencereleri istediğim yöne bakıyor ve dairede servis asansörünün hemen yanında duruyordu. Yöneticiye daireyi görmek istediğimi söylediğimde, seçtiğim katta kirasını aksatmadan ödeyen ve sadece haftada iki kez sokağa çıkan yaşlı bir bekarın yıllardır oturduğunu bildirerek bir aşağı kattakini görmemi salık verdi. Yöneticiye göre yaşlı yengeci yuvasından ancak ölüm çıkarabilirmiş. Yöneticiye bolca bahşiş vererek yaşlı adam katı boşaltınca bana bildirirse daha fazla ödeyeceğime söz verdim. Ben dışarı çıkarken yönetici o kiracının çıkmasını boşuna bekleyeceğimi söyleyerek bir alt kattaki kat üzerinde düşünmemi bir kez daha tekrarladı. Posta kutusunun üstünden bekar adamın adını öğrendim ve adresini yaşlı vatandaşlara, Florida'daki emeklilere ait köylerin resimli broşürlerini ve bilgilerini gönderen emlak bürolarına bildirdim. Ayrıca her hafta adama yaşlıların günlerini güneşli Florida eyaletinde geçirmekle sağlayacakları yararlar anlatan broşürler de gönderiyordum. Belki daha kuru bir iklimde yaşamak çekici gelebilir diye de Güney Kaliforniya'da emeklilerin yerleştiği köylere ait ilanları, abone olması ümit edilerek armağan niteliğinde kendisine gönderildiği bildirilen Arizona Karayolları'nın son sayısını postaladım. Haftada iki kez benden, iki kentte yaşayan ve cinayetlere kurban giden yaşlıların sayısının gittikçe arttığını kanıtlayan gazete kupülüyle dolu bir zarf alıyordu. Zarfta ayrıca yaşlıların hastanelerde iyi bakılmadığını, kent yaşamının gittikçe pahalılaştığını ve en kötü hava kirlenmesinin öldürücü etkilerini anlatan yazılar da vardı. Birkaç hafta sonra yönetici beni arayarak yaşlı adamın yalnızlığa ve kentteki tehlikeye artık dayanamayıp Florida'ya yerleşmeye karar verdiğini bildirdi. En değerli malı olan renkli televizyonu en sevdiği bir programın tam ortasında bozuluvermiş. Televizyonun onarılması bir ay sürmüş, tamirci de olmayacak bir para almış. Fakat iki gün sonra yine bozulmuş. Yaşlı bekar tamircinin sağlam parçaları çıkarıp yerlerine eski parçalar takarak kendisini aldattığından kuşkulanıyormuş. Tabii bunu kanıtlamasına olanak yokmuş. Tamirciyi çağırdığında adam pahalı yeni bir parça takmak gerektiğini söyleyerek yüklüce bir miktar para istemiş. Adam tamirciye mahkeme vermeyi düşünmüş ama bir avukat da bu tür davalara bakan mahkemenin elinde bir sürü dava bulunduğunu, kendisininkine ancak bir yıl sonra sıra geleceğini söylemiş. Kentte yaşamanın zorluklarından bıkan adamcağız da Florida'da altın yıllar topluluğuna taşınmaya karar vermiş. Ev daha temizlenip boyanmadan taşındım. Girişteki dolabı açınca çoğu tarafımdan gönderilen bir sürü broşür ve kupür yere saçıldı. Atmadan önce broşürlere şöyle bir bakarken tümüyle yaşlılardan oluşan bir toplumun nasıl olacağını merak ettim. Gençlerin ve orta yaşlıların bu kişilerle çok kısa süreli ilişkileri oluyordu. Üyeleri ömrünün sonuna gelmiş böyle bir topluluk çok değişik olmalıydı. Yeni taşındığım evi düzene koyduktan sonra uçakla Florida'ya giderek altın yıllara yollandım. İnsanların hayatları çöldeki nem gibi buhar olup uçarken güneşte oturup vakit geçirmeleri amacıyla kurulmuş bir kasaba çıktı karşıma. Her şey ışıktan solmuş gibi aynı soluk rengi taşıyordu. Kiralık araba bürosundaki yetkiliye, "Burada bu kadar çok üstü açık araba bulmasına hayret ettim," dedim. Artık bu arabalar alan olmadığını, Detroit'in de bunları yapmadığını sanıyordum. "Nerede bulunduğunuzu unutuyorsunuz. Burası Amerika'nın yaşlı vatandaşlarının başkentidir," dedi ve gururla, "Amerika'nın hiçbir kentinde buradaki kadar 80 ve 90 yaşında yaşlı yoktur herhalde," diye ekledi. "Bunun üstü açık arabalarla ne ilgisi var?" Yanımıza getirilen arabaya yaslanarak tentesini okşadı. Arabanın üstü açılınca yaşlılar kolayca inip binebiliyorlar. Bilirsiniz, eğilmek onlar için çok güçtür. Ismarlama yaptırırım bu arabaları ve bu kasabada da bunlara çok rağbet edilir. Göz alabildiğine uzanan golf sahaları önünden geçerek ana yapının önüne geldiğimde arabayı bir sürü üstü açık arabanın arasına park ettim. Kayıt masasında büyük puntolarla basılmış gazeteler gözüme çarptı. Yanıma gelen genç görevli, "Anne ve babanızı mı görmeye geldiniz?" diye sordu. "Hayır, onları uzun süre önce kaybettim." "Ailenizden biri mi burada?" "Sayılır," diyerek yemek salonuna doğru ilerledim. Adının Hena olduğunu söyleyen orta yaşlı hostes kolumu okşayarak, Yemeği ailenizle birlikte mi yiyeceksiniz diye sordu. Tek başıma kaldığımı, öğle yemeğini odamda yiyeceğimi fakat akşam yemeği için büyük masalardan birinde bana yaramasını istedim. Akşam yemeği 5 ve 6.30 arası verilir. Ne zaman isterseniz aşağı inin. Sizi Harry ve arkadaşlarının yanına oturtacağım. Durakladı. Harry ötekiler gibi 80 yaşındadır ama hepsinden başkadır. Masaya bir şiş şarap götürürseniz gönüllerini kazanırsınız. 6 içerik geçe aşağı indiğimde iyice aydınlanmış yemek salonu çok gürültülüydü. Yemek servisi sona ermek üzereydi ve masaların hepsi doluydu. Yanıma gelen Hena, beni yaşlı erkek ve kadınlardan oluşan bir gruba doğru götürdü ve Harry ile tanıştırdı. Harry beni coşkunlukla karşılarken ötekiler başlarını sallamakla yetindiler. Yerime oturunca Harry elimi sıkmadığını hatırladı ve iri kahverengi lekelerle kaplı damarlar iliğini hemen uzattı. Sağ tarafımda tekerlekli sandalye oturan bir adam, ''Karın nerede?'' diye sordu. ''Karım yıllar önce öldü.'' diye karşılık verdim. Harry, ''Bu Tom'dur.'' dedi. ''Tom hiç evlenmemiştir.'' Tom neden yeniden evlenmediğimi sordu. Konuşurken ağzı kayıyordu. Karşılık vermeme vakit kalmadan Harry, ''Seni burada evlendiririz.'' diye araya girdi. ''Bu beyefendiyle evlenir misin Miriam?'' Masanın öteki başında oturan Miriam, kulaklığını Harry'e doğru yöneltince o sözlerini tekrarladı. Miriam başını sallayarak anladığını gösterdi ama karşılık vermedi. Harry yeniden beni işaret ederek, ''Hasta bir görünüm var fakat kolayca ayağa kalktığına göre ötekini de kaldırabilir. Kaldırabilirsin değil mi?'' diye sorarken kalın camlı gözlüklerin altından bana bakıyordu. Göz bebeğinin biri ötekinden daha büyüktü ve sürekli olarak gözlerini kırpıştırıyordu. ''Daha fazla yemelisin. Yoksa içini yiyen bir şey mi var? Kanser misin? Bağırsakların iyi çalışıyor mu? Ağzın içi kırmızı mı, yara var mı? Dilini çıkar bakayım.'' Çocukmuşum gibi dilimi çıkarmam için beni kandırmaya çalıştı. Miriam, ''Harry 4 kez evlenmiştir.'' diyerek araya girdi. ''Bir kez buraya gelmeden önce, 3 kez de buraya geldikten sonra. İlk karısından çocukları var. Hepsi de evli. Hatta torunları bile evli ve çocukları da var.'' Harry, ''Benim çocuğum falan yok.'' diye parladı. ''Evet var Harry. 1 oğlun 2 kızım var. Ayrıca büyük büyük babasın sen, öyle değil mi?'' Harry, ''Benim çocuğum falan yok.'' diye homurdandı. ''Onlar bir babaları olduğunu düşünebilirler ama benim çocuklarım yok.'' Miriam onun sözlerini duymazlığa gelerek ''Harry 4 kez evlenmiştir.'' diye tekrarladı. ''Harry'nin karıları öldü. Paralarını da ona bıraktılar. Değil mi Harry?'' Harry öfkeyle ''Ben 3 kez evlendim. 4 değil.'' diye söylendi. ''Karılarım ölünce bana sadece hakkım olan kaldı. Hak etmediğim hiçbir şeyi kabul etmedim.'' Miriam gülümsedi. ''Harry'nin karıları hastalanmadan öldüler hep. Harry onlara bir şey yapmış olacak. Sadece ona olan aşklarından ölmediler ya.'' derken gülerek yumruklarını masaya vuruyordu. Tom da onunla birlikte gülerken sandalyesini Miriam'a yaklaştırdı. Heyecan içindeydi. ''Karılarına yaptıklarını bize de anlat.'' Diliyse de Harry duymazlıktan geldi. Harry karılarına hiçbir şey yapmamış. Tom kendisini onaylamamı ister gibi bana baktıktan sonra devam etti. Harry eteklerini kaldırmak için evlenmiş karılarıyla. Eteklerini kaldırmış ve sadece uzun uzun bakmış. İşte kadınların görüp gördükleri sadece bu kadarla kalmış. Harry sadece böyle uzun uzun baktığı için kadınlar ölmüş. Masadakiler kahkahalar atarak gülmeye başladılar. Harry dudaklarını kemirerek kendini tutmaya çalışıyordu. Tom yeniden saldırıya geçti. Son karısı öldükten sonra Harry, burada yerleri silen zenci kıza bacakların arasını tıraş makinesiyle tıraş etmesine izin vermesi için para vermiş. Verdin değil mi Harry? Şimdi kız, kilotunu giyerken kutusu kaşındığı için hep Harry'i hatırlıyormuş. Yine herkes kahkahalar attı. Harry'nin çenesi sinirden titriyordu. Uyduruyorsun bunları. Hepsini sen uyduruyorsun. Yalan söylemeyi kesmezsen sana bir daha para vermem. 1 dolar bile. Tom birdenbire gülmeyi bırakarak boş bakışlarla Harry'e baktı. Miriam sabırlı bir tavırla, ''Ona para vermelisin Harry'' dedi. ''Onunla bir anlaşma yaptın, hem de avukat kanalıyla.'' Tom ağlamak üzereydi. ''Bana parayı vermen gerek Harry, her ay. Yoksa burada seninle kalamam. O zaman da tek başına kalırsın Harry.'' Tekerlekli sandalyesinin kollarına öyle asılmıştı ki, parmakları bembeyaz kesilmişti. Harry kolunu tuttu, yüzü gerilmişti. ''Zenginim ben'' dedi. Her zaman da zengindim ama Tom'un hiçbir zaman bir şey olmadı. Çünkü yürekli değildi. Tom, ben çok çalıştım diye bağırdı. Zengindim. Hem de en zenginlerden biriydim. Bir zamanlar malikanem bile vardı. Gerçek bir saray. O büyük ekonomik bunalım yüzünden Harry. Ekonomik bunalım. Ve şimdi seninle bir hiç oynamam, ıstakoz yemem, zenci kızların kutularına bakmam, zevzekliklerini dinlemem için sen bana para veriyorsun. Avukatın yaptığı o kahrolası sözleşmeyle elimde avucumda kalan son parayı da ölümümden sonra almanı sağladı. Her kuruşumu sen alacaksın. Eski dostun ölümü sana yarar sağlayacak. Tom hıçkırıklarla sarsılıyordu. Hira ağzına tıktı ekmeği biraz çiğnedikten sonra tükürdü ve ellerini ovuşturmaya başladı. Ona inanmayın. İnanmayın ona. Bal gibi yalan söylüyor. İlk önce ben gidersem parsayı toplamayı umut eden asıl kendisi. Ama ondan önce ölmeyeceğim. Öfkeden daha fazla konuşmadı. Tom, ilk gidenin kendin olmayacağını nereden biliyorsun diye söylendi. Kim haber verdi sana? Harry, zenci kız mı söyledi? Titreyerek bana döndü. İçeri göçmüş göğsü hızla inip kalkıyor, boğazından hırıltılar çıkıyordu. Ben Harry'den daha gencim. En azından 2 yaş küçüğüm ondan. Bizim yaşımızda bir günün bile önemi vardır. Harry her dakika tuvalete taşınır. Çişini 5 dakikadan fazla tutamaz. Çişi de yeşil ve taşlı bir sıvıdır. İşte bu nedenle Harry'nin mesanesi plastiktir. Sanki sadece Harry'e değil, tüm insan ırkıyla alay ediyormuş gibi birdenbire gülmeye başladı. Harry zorla ayağa kalkarak Tom'un yakasına yapışmak istediyse de başaramadı ve öksürüp çevreye salya, çiğnenmiş ekmek kırıntıları saçarak sandalyesinin üzerine yığıldı. Masadakilerin hepsi tiksintiyle yüzlerini buruşturdular. Harry kısa bir süre sonra yorgun düştü. Öksürüğü hafifledi ve biraz sonra da kesildi. Soluk soluğa, ''Başına neler gelecek biliyor musun Tom?'' diye sordu. ''Bugünlerde sinirlerin kuruyacak. Bir sabah uyanacaksın ki ağzın açılamayacak.'' Sırıttı. Tom şaşkın bakışlarla onu süzüyordu. Ağzını açıp açamadığını anlamak için dudaklarını araladı ve yardımına koşmamı istercesine bana baktı. Masadakiler olacakları sabırsızlıkla bekliyorlardı. Harry kelimelerin üstüne basa basa, ''Ancak önünden birini esnerken görürsen ağzını açabileceksin.'' dedi. ''Artık esnediğin zaman ağzına bir lokma atabileceksin. Yoksa zorla ağzına yemek tıkacaklar. Esnemezsen yemek de yemeyeceksin.'' Tom birdenbire gururla diklenerek sert bir bakışla Harry'i süzdü. Harry değişikliği hemen görüp yeniden saldırıya geçti. ''Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi Tom? Sana bir de esneyici tutmam gerekecek. Ya böyle birisini bulamazsam? Ya günde ancak bir kere esneyen kötü eğitilmiş bir esneyici bulursam ne olacak?'' Harry öldürücü darbe indirmeye hazırdı artık. ''Kısacık bir esnemeyle ne kadar istakoz yutabilirsin acaba Tom? Ne kadar?'' Miriam daha fazla dayanamayacaktı. Fakat güçlükle ayağa kalkması vakit aldığından masadan ayrılmasına zaman kalmadan Harry onu gördü. ''Miriam, tuvalete gitmen gerek değil mi?'' Herkesin dikkati Miriam'da toplandı. Bakışlarını aldırış etmiyormuş gibi gözlerini yere indirdi ve sandalyesini masaya yaklaştırarak pembe ceketin ucuyla tırnakların içini temizlemeye başladı. Harry sesini yükseltti. ''Miriam, Tanrı aşkına, sakın şu işi burada yapma. Gideceksen git, altına kaçırmamalısın.'' Miriam yüzünü ekşittikten sonra kendini toparlamış gibi tatlı tatlı gülümsedi. ''Yemekten hemen sonra tuvalete gitmem, bilirsin. Kendi tuvaletimde o işi yaparken beni seyretmen için içimde tutarım her zaman Harry.'' Masadakiler öğür gibi yaptılar hemen. ''Hannah'ya bize bir şişe şarap getirmesini söyledim. Şarap gelince herkesin bardağını doldurdum.'' Harry'nin arkadaşları dua eder gibi yukarıya baktılar ve sonra da bardaklara saldırıp tek dikişte bitiriverdiler. Ismarladığım 2. şişe de hemen boşaldı. Kimse konuşmuyordu. Boncuk boncuk gözleriyle herkes birbirini süzüyor, kim kıpırdanırsa bütün gözler üzerine dikiliyordu. Tom sandalyesini masadan uzaklaştırmaya başladı. Ötekiler ne yaptığını görmüşlerdi ama tüm gücü ve dikkatiyle sandalyeyi çevirmeye çalışan Tom, üzerine dikilen gözlerin farkında değildi. Harry neşeyle, ''Tom bizi bırakıyor, artık daha fazla tutamayacak.'' dediği anda Tom durdu ve sandalyeyi ağır ağır masaya doğru sürdü. Birdenbire herkes yemek salonunun kapısına doğru döndü. Derin bir sessizliğin çöktüğü yemek salonuna bir hemşirenin yardımıyla uzun boylu biri sendeleyerek giriyordu. Bütün gözler yeni gelenin üzerine dikilmişti. Beyaz renkli yumuşak bir kumaşa sarılmıştı. Koca bir sargı bezi gibi kumaş başından ayak ucuna kadar tüm vücudunu sarmış, başını ve vücudunun biçimini gizliyordu. Harry'nin bileğini tutup gelenin kim olduğunu sordum. Benden yana döndüğünde yüzü kireç gibiydi. ''Ono'dur bu.'' diye fısıldadı. ''Ono mu?'' ''Ono o demektir. Çünkü artık ne kadın ne de erkektir o.'' ''Neden?'' ''Ono buradakilerin hepsinden yaşlıdır. Kanser tüm vücudunu yiyip bitirmiş. Bir canavardır o. Öldürülmesi gerek.'' ''Ono neden burada kalıyor?'' ''Bakım için parasını ödüyor. Herkes gibi. Tüplerle beslenir. Herkesi korkutmak için de ara sıra yemek salonunda boy göstermekten hoşlanır. Buna izin vermemeliler. Ono'yu sonsuz uykuya daldırmaları gerekir.'' Garip şekle baktım. Hemşirenin yardımıyla masaların arasında dolaşıyordu. Bir an için Ono'nun bizden yana dönüp üstündekileri çıkararak kendisini gösterdiğini düşündüm. Masaların birinden bir çığlık yükseldi. Çığlığın etkisi ve hemşirenin iteklemeleriyle onu eşikten atlayıp gözden kayboldu. Garson kızlar masaları temizlemeye başladılar ve gürültü tekrar salonu kapladı. Kente döndüm. Bir akşam aynı apartmanda oturduğum bir kızın resimlerini çekerken film bitti. Telefon ederek eve birkaç rol film göndermelerini istedimse de ayak işlerine bakan çocuğun evine gittiğini söylediler. Bu durumda benim gitmem gerekiyordu. Dışarı çıkarken kızı 10 dakika sonra döneceğimi söyleyerek şifreli 3 kilidi kapatmaya gerek görmeden evden ayrıldım. Asansörle aşağı inerken kat numaralarını gösteren ışıklı göstergenin çalışmadığı gözüme ilişti. Asansör durunca zemin kata geldiğimi sandımsa da kapılar açılmadı ve asansör hemen yukarı çıkmaya başladı. Kapıların en üst kata açılacağını sanmıştım ama asansör biraz durakladıktan sonra yeniden sessizce aşağı inmeye başladı. Dur düğmesine bastımsa da durmadı. Bu kez alarm düğmesine bastım ama alarm falan çalmadı. Kolumla aynı anda bütün kat düğmelerine bastım. Fakat asansör sessizce inip çıkmaya devam ediyordu. Paslanmaz çelik kapıyı yumruklamam da yararsızdı. Asansör durmadan inip çıkıyordu. Ayakkabımı kaldıraç gibi kullanarak kapıyı aralamak istediğimse de sımsıkı kapalıydı. Çakımla kontrol tablosunu açmaya çalışırken bıçak zayıf olduğu için kökünden kırıldı. Sonra madeni para tutacağının kenarıyla açmayı denedim ama sadece tutacağı emekle kaldım. Her zaman üstümde taşıdığım koruyucu aygıtlar sokakta üstüme saldıranlara karşı etkiliydiler ama asansörde tek başıma kaldığımda bir işe yaramıyorlardı. Biri evime girebilirsin diye bana tuzak mı kurmuştu acaba? İlk aklıma gelen kızın da bu işte parmağı olduğuydu. Fakat bu işle ilgisi yoksa peşimdekiler kim bilir neler yaparlardı ona. Asansör içindeki sıcaklık gittikçe artıyordu. Sıcaktan terlerken korkudan da titriyordum. Beni buraya kim kapattıysa sadece evime girmekle kalmayıp burada doğal nedenlerden ölmemi de tasarlamıştı. Gerçekle tek ilgim kolumdaki saatti. Asansörün en üst kattan en aşağı kata tam olarak kaç dakikada indiğini saptayabiliyordum. Fakat zemin kata gelince hemen yukarı çıkmaya başladığı için asansör bekleyenler olsa bile onların dikkatlerini çekecek kadar vakit yoktu. Gecenin o saatinde zemin katta kimsenin dolaşmayacağı ve beni tuzağa düşürenlerin de gerek tedbirleri almış olacaklar aklıma geldi. Saate baktım. 45 dakikadır asansörün içindeydim. Ter içinde kalmıştım. Vücudumun durmadan su kaybetmesi beni halsiz bırakıyordu. Yanımda hem yatıştırıcı hem de sinirleri uyarıcı ilaçlar vardı ama su kaybettiğim için ilaçlar alırsam vücudumun bunlara ne gibi tepki göstereceğini bilemediğimden almadım. Enerjimi yitirmemek ve su kaybetmemek için soyundum ve çıplak kalınca yere oturdum. Ara sıra bağırıyor, kapıyı tekmeleyip yumrukluyordum ama duyan olmadı. Bitkin düşmüştüm. Çaresizlik içinde çelik duvara yaslandım. Aradan 3 saat geçti. Kustum. Sonra da midem ve bağırsaklarım burulmaya başladı ve yeri kirlettim. Güçlükle soluk alıyordum artık. Her zaman uzayda yatay hareket ederek başkalarının dünyalarına girdiğimi düşünmüştüm ama yaşantım dikeylik üzerine kurulmuştu. Oturduğum katların hepsi yüksek yapıların asansörü, gerekli kılan üst katlarındaydı. İşte şimdi bu gerekli aygıtlardan biri birdenbire penceresiz bir hücreye dönüşmüştü. Onu indirip çıkaran güçler dünyayı ekseni çevresine döndürenler kadar keyfi ve bilmez olarak karşıma çıkıyorlardı. Burada kapsülümün ıssızlığı içinde zaman garip biçimde yolumdan sapmış gibiydi. Çelik ve kauçuk bir lahdin içinde geçmişimle tüm ilgim kesilmişti. Önündeki uzun geziye çıkmak için buraya getirilmiş, lahdinin kapağı kapatılmış bir kral mumyasıydım sanki. Yorgunluktan uyuyakalmışım ki bir takım seslerle uyandım. Ben uyurken tepedeki ışık sönmüştü ama asansör hala inip çıkıyordu. Saate baktım. 8 saattir asansörün içindeydim. Seslere kulak kabartınca birkaç katın koridorlarında adamların çalıştığını anladım. Avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım ve en sonunda biri karşılık verdi. Birkaç dakika sonra asansör birdenbire yavaşladı. Ağır ağır en yakındaki kat seviyesinde durdu ve kapılarını açarak beni serbest bıraktı. Yönetici bir gün önce bütün koridorlara asansörün bozuk olduğunu gösteren yazılar asıldığını söyledi. Biri benim oturduğum kattaki yazıyı kaldırmış olacaktı. Belki bir çocuk, belki de muzurun biri dedi yönetici. Asansörü hızlandırmak için üst ve alt düğmelerin ikisine birden basıp basmadığımı sordu. Basmıştım. Her iki düğmeye basmakla zaten bozuk olan bağlantı sistemini büsbütün bozmuş ve bütün katların bağlantılarını kesmiştim. Eve döndüğümde kız yoktu. Bıraktığı notta canı sıkıldığı için evine gittiğini yazıyordu. Evde her şey yerli yerindeydi. İçeri giren de olmamıştı. Kendime kocaman bir vitamin yesi yapıp yıkandım ve hafif bir şeyler yedikten sonra uyudum. Pencereden dışarı bakıyorum. Aşağılarda ve parkın oluşturduğu loş kütlenin içinde buz paten pisti ışıldayan bir taç gibi duruyor. Buz üstünde kayanlar ağır, gürültüsüz bir müziğe uyarak yumuşak hareketlerle dönüp duruyorlar. Buldukları bir aralıktan piste çıkanlar da az sonra ötekilerin arasına karışıyor ve akıntıya kendilerini kaptırıyorlar. Şimdi pist sanki buzda büyüyen donmuş heykeller gibi duran patencilerin çevresinde dönüyor gibi görünüyor. Gözlerimi kapatıyorum. Yıllarca önce bir düşman mermisinin vurduğu ve sığ bir gölcüğün içinde yarı batık duran kocaman eski bir tank gözümün önünde canlanıyor. Tank taletinin açık demir kapakları durmadan üstüne vuran dalgalarla paslanmış, dış etkenlerle aşınan topu ise meydan okurcasına terk edilmiş bir kumsalda çoktan kumlara gömülmüş siper ve makineli tüfek yuvaları üzerine çevrili duruyor. Kitabın sonu 15 Nisan 2010 sayfa 304. Tihon doğrudan konuya geçti. İlk önce yasaların size karşı işlemeyeceğini alaycı bir tavırla söyleyeceklerdir. Bazıları da hayrete düşeceklerdir. İtirafın gerçek nedenlerini kim anlayabilecektir acaba? Fyodor Dostoyevski, Cinler.